Sesi gözlerimizle görebilseydik acaba neye benzerdi? Kullandığımız müzik enstrümanları ya da hoparlörler sesi nasıl kontrol ediyorlar? Evimizde dinlediğimiz müziği daha güzel duyabilmek için yapabileceğimiz şeyler var mı? Bugün bu soruların cevaplarını araştıracağız. Bugünkü konumuz dalga boyu. Geçen bölümde farklı frekanslardaki seslerin neye benzediklerini duymak için ses reji masamızdaki sinyal üreticini yani osilatörü kullanmıştık. Bugün farklı frekanstaki seslerin neye benzediğini görmek için yine bir osilatör kullanacağız. Ve bu alevler yardımıyla dalga boyunu gözümüzde canlandırabileceğiz.
Alevlerin sesle dans edebildiğini biliyor muydunuz? Şimdi sesi gözlerinizle göreceksiniz.
Şimdi burada farklı frekansların alevleri nasıl hareket ettirdiğini sizlere göstermek istiyorum. Az önceki deneyimizde kullandığımız bu düzeneğin adı Rubens tüpü. Bu isim Alman fizikçi Heinrich Rubens'ten geliyor. Rubens bu düzeneği duran dalga fenomenini insanlara görsel olarak anlatmak için 1900'lü yılların başında geliştirmiş. Bu deneyi asla evinizde yapmayın uyarısını tekrarladıktan sonra bunu nasıl yaptığımızı size kısaca anlatmak istiyorum. Düzeneğin kalbinde metal bir boru var. Biz demir seçtik. Onun yerine başka bir boru da olabilir, bakır falan gibi. Bunun üzerine düzenli aralıklarla delikler açıldı. Bir tarafı kaynakla kapatıldı. Diğer tarafında ise esnek bir diyafram var. Biz normal bir plastik torbayı seçtik. Onun yerine eldiven, balon gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Bunun gergin olması deneyin başarısı açısından çok önemli. Bunu iki ayağın üzerine yerleştirdikten sonra üzerine üç tane delik açtık ve bir tüpten buraya gaz gönderdik. Burada da bir hoparlörümüz var. O hoparlöre bağlı bir osilatör var. O hoparlör vasıtasıyla içeriye hava akımı veriyoruz. Titreşim veriyoruz. Bu titreşim içerideki havanın genleşmesini ve daralmasını sağlıyor. Böylece içeride hava dalgaları oluşturmuş oluyoruz. O oluşturduğumuz hava dalgaları deliklerden dışarıya kaçıyorlar. Ve dalganın genliğine göre biz deliklerden dışarı kaçan havanın yükseldiğini ya da alçaldığını gözlemleyebiliyoruz. Deneyin bütün amacı bu. Bir an için elimin titreşim üreten bir ses kaynağı, bu havuzdaki suyun da o sesin yayıldığı mekan olduğunu varsayalım. Elimi isterseniz bir hoparlörün konisi ya da gitarın teli olarak düşünebilirsiniz. Ses kaynağı yavaş hareket ettiğinde, yani düşük frekansta çalıştığında, bir başka deyişle bas bir ses ürettiğinde, meydana getirdiği dalgaların boyu büyük. Aynen suda olduğu gibi. Ama ses kaynağı hızlı hareket ettiğinde, yani tiz ses çıkardığında, meydana getirdiği dalgaların boyları çok daha küçük. Bu gerçekte akustik olarak da böyle oluyor. Duyduğumuz bas seslerin dalga boyları çok uzunken, duyduğumuz tiz seslerin dalga boyları onlara oranla çok daha kısa. Belli bir titreşim kaynağının meydana getirdiği dalga boyu, ses hızının titreşim kaynağının frekansına bölünmesiyle bulunabilir. Peki sizce işitebildiğimiz en düşük ve en yüksek frekansların dalga boyları ne kadar? Geçen bölümümüzde ortalama insan kulağının 20 Hz ile 20 bin Hz arasındaki frekansları duyabildiğini söylemiştik. Az önce verdiğimiz formüle bu değerleri koyduğumuzda işitebildiğimiz en yüksek frekansın yani 20 bin Hz'in dalga boyunun 17 mm olduğunu buluyoruz. Yani yaklaşık bu kesme şeker kadar. Aynı formülde 20 Hz'i, yani duyabildiğimiz en düşük frekansı koyduğumuzda onun dalga boyunun 17 metre olduğunu görüyoruz. Yani arkamdaki dikili taş kadar. Bir başka deyişle 20 Hz'lik bir frekansın bir dönümünü tamamlayabilmesi için 17 metrelik bir mesafeyi kat etmesi gerekiyor.
Dalga boyu, dalganın bir tam çevriminin yayıldığı uzaklıktır.
Şimdi birlikte düşünelim. 20 Hz'lik bir sesin oluşturduğu dalganın bir çevrimini tamamlaması için 17 metre gerekiyorsa, biz boyutları 17 metreden küçük olan bir mekanda o sesi yine de duyabilir miyiz? Öyle ya, dalga bir çevrimini tamamlayamadan duvara çarpacak ve yansıyacak. Bu sorunun cevabı evet, duyabiliriz. Çünkü kulağımızın bir sesin frekansını algılayabilmesi için o sese ait iki dalga arasındaki zaman farkını ölçebilmesi yeterli. Bunun aksi geçerli olsaydı, örneğin bu odada biz 80 Hz'in altındaki hiçbir şeyi duyamayacaktık. Hele otomobil gibi küçük mekanlarda hiç müzik dinleyemeyecektik.
Peki ama bunun bize uygulamada faydası ne? Örneğin müzik aletleri bundan nasıl etkileniyor?
Sizce bunlardan hangisi daha yüksek frekansla ses veriyor, hangisi daha düşük frekansla ses veriyor? Deneyelim. Bu trompet daha yüksek frekansla, yani daha tiz ses verdi. Bu tomtom ise daha düşük frekansla, yani daha pes ses verdi. Tasarımlarına dikkat ederseniz bu tesadüf eseri değil. Trompetin daha küçük bir gövdesi var. Yani tiz sesler için gereken o kısa dalga boylarını çok daha rahat üretebiliyor. Buna karşılık tomtomun çok daha büyük bir gövdesi var. O da bas sesler için gereken uzun dalga boylarını çok daha kolay verebiliyor.
Aynı prensip tüm müzik enstrümanları için geçerli. Örneğin yaylı çalgılar ailesinin her bir üyesi farklı dalga boyları üretecek, yani farklı frekanslara odaklanacak şekilde tasarlanmış. Örneğin kontrbas bize en pes sesleri verirken, violonsel daha üst frekansları veriyor. Ardından sırayla viola ve de keman geliyor. Bu enstrümanlarda ise gövdenin büyüklüğü sabit kalırken tellerin uzunluğu değişiyor. Kısa teller yüksek frekans için gereken hızlı titreşimleri daha kolay verirken, uzun teller ise pes seslere uygun biçimde çok daha yavaş titreşim üretebiliyorlar.
Aynı şey hoparlörler için de geçerli. Kullandığımız hoparlör kabinlerinin içinde genellikle iki veya daha fazla farklı çapta hoparlör bulunuyor. Bunlardan küçük olanlara tweeter adı veriliyor. Bunlar pis frekansların gerektirdiği kısa dalga boylarını üretecek şekilde özel olarak tasarlanmış. Diyaframları çok hızlı hareket edebiliyor. İzlediğimiz filmlerdeki ya da dinlediğimiz müzikteki o tiz sesleri verebilmek için saniyede 10.000 kez, 15.000 kez, hatta 20.000 kez titreşebiliyorlar. Çapı daha büyük olan hoparlöre ise woofer adı veriliyor. Bu bas sesleri üretmek için özellikle tasarlanmış bir hoparlör. Tweeter kadar hızlı hareket edemese de büyük çapından dolayı çok daha güçlü hareket edebiliyor ve bas sesin gerektirdiği uzun dalga boylarını bize verebiliyor. Son olarak subwoofer adı verilen bu çok daha büyük çaplı hoparlörler var. Bunlar dinlediğimiz müzikteki en bas sesleri ya da izlediğimiz filmdeki o korkunç derin patlama efektlerini duymamızı sağlayan hoparlörler. Hani surround sistemlerden bahsederken 5.1 veya 7.1 gibi isimler kullanıyoruz ya, işte oradaki 7.1 bunlar. Cüssesine baktığınızda .1 gibi görünmüyor gerçi. Fakat ürettiği ses tek başına hiçbir işimize yaramadığı için ona .1 adı veriliyor.
Dalganın bir çevrimini tamamlamak için kat ettiği mesafeye dalga boyu adı veriliyor ve metre ya da santim cinsinden ölçülüyor. Dalganın yüksekliğine genlik adı veriliyor. Ses dalgalarında bu genlik desibel cinsinden ifade ediliyor. Dalganın bir saniyede tamamladığı çevrim sayısına frekans adı veriliyor ve bu da hertz cinsinden ölçülüyor. Örneğin bu örnekteki dalga bir saniyede 2 çevrim tamamlıyor. Yani frekansı 2 hertz.
Şu anda gözlerim bağlı olsa ağaçta öten kuşların sol tarafında olduklarını yine de algılayabilirdim. Fakat bu top ateşlenecek olsa, topun sesi ne kadar şiddetli olursa olsun sesin nereden geldiğini anlamakta zorluk çekerdim. Bunun sebebi yine dalga boyunda yatıyor. Beynimiz bir sesin nereden geldiğini algılayabilmek için o sese ait dalgaların kulaklarımıza hangi sırayla eriştiğine bakıp ona göre karar veriyor. Kuşların çıkardığı ses çok tiz, dolayısıyla dalga boyları çok kısa. Bir kulağıma erişmesiyle diğer kulağıma erişmesi arasında birkaç milisaniye fark olması beynimin sesin yerini algılaması için yeterli. Ama topun dalga boyu çok fazla. Bir an için beynimin üzerinden geçip giden 15 metrelik göremediğimiz bir dalga olduğunu düşünün. bu dalganın hangi kulağıma hangi sırayla ulaştığını beynimin algılayabilmesi ve sesin yerini tespit etmesi mümkün değil.
Dinlediğiniz müziği en iyi biçimde duyabilmek için neler yapmanız gerekiyor?
Dinlediğiniz müziği veya izlediğiniz filmi en iyi şekilde duyabilmeniz için sağ ve sol hoparlörlerin size eşit uzaklıkta bulunması gerekiyor. Aslında en ideali bu hoparlörlerle başınızın bir eşkenar üçgenin kenarlarını oluşturması.
Bunun nedeni şu, dinlediğiniz müzik eseri mixlenirken kullanılan enstrümanlar ve sesler her iki kanala paylaştırılıyor ve ikisi arasında bir denge gözetilmeye çalışılıyor. Filmler mixlenirken de görüntüde sağ tarafta meydana gelen olaylara ilişkin sesler sağa, sol taraftaki olaylara ilişkin sesler sola yerleştiriliyor. Eğer hoparlörlerin uzaklıkları farklıysa bu duyumunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Mix'i yapanların hedeflediğinden daha farklı bir denge duyabilirsiniz, bu da algınızı etkiler. Dinlediğiniz müziği en iyi şekilde duyabilmeniz için hoparlörleriniz kulağınızla aynı hizada olmalı. Bu özellikle yüksek frekansları veren tweeter için geçerli.
Fakat subwoofer için aynı şey geçerli değil. Az önce topun yanında konuşurken anlattığım gibi subwoofer'ın çıkardığı frekans o kadar düşük ve dalga boyu o kadar uzun ki kulağımızın o seslerin nereden geldiğini anlayabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bütün surround sistemi desteklemek için bir tane subwoofer olması yeterli ve onu odanın içerisinde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
Dalga boyunun ne olduğunu bildiğinize göre artık kendi müzik aletlerinizi de tasarlayabilirsiniz. Biz kendi enstrümanımızı yaptık bile.
Bu müzik enstrümanını sıradan PVC borular kullanarak yaptık. 7 tane notası var. 7 temel notaya karşılık geliyor. Borunun uzunluğu arttıkça çıkardığı sesin dalga boyu da artıyor. Dolayısıyla pesleşiyor. Borunun uzunluğu azaldıkça çıkardığı sesin dalga boyu da kısalıyor. Dolayısıyla daha tiz sesler vermeye başlıyor. Çalalım.
Enstrüman güzel oldu. Fakat biraz provaya ihtiyacımız var gibi. Neyse ki dünyanın dört bir yanında bize ilham verecek virtüözler var.
Müzik enstrümanlarını birbirleriyle beraber çalmak için biliyorsunuz akort etmemiz gerekiyor. Peki bu enstrümanı nasıl akort edebiliriz? Bu enstrümanı akort etmenin tek yolu boruların uzunluklarını ayarlamak. Biz bu boruları öyle uzunluklarda kestik ki bütün diğer müzik enstrümanlarının çıkardıkları frekanslarla aynı frekansları çıkartıyorlar. Yani bu enstrümanı istediğimiz diğer enstrümanlarla beraber çalabiliriz.
Enstrümanlarının çıkardıkları sesler de aynen tüm diğer sesler gibi her sinsinden ölçülüp ifade edilebilir. Kullandığımız enstrümanların birbirleriyle uyumlu olabilmeleri için dünya genelinde kabul görmüş bir uygulamayla hangi notanın hangi frekansa ayarlanması gerektiği tespit edilmiş ve sabitlenmiş. Dolayısıyla bir müzik enstrümanının akort edilmesi çalabildiği notaların bu önceden belirlenmiş standart değerlere ayarlanması anlamına geliyor.
Gelin bu gitarı birlikte akord edelim. Bu iş için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar var. Siz de bunlardan bir tanesini akıllı cep telefonunuza indirip ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ben de onlardan bir tanesini kullanacağım. Şimdi ben gitardaki tellerden bir tanesini çaldığım zaman bu yazılım telefonun mikrofonunu kullanarak telin frekansını ölçüyor. Gitardaki bütün tellerin normalde hangi frekansta olmaları gerektiği buraya programlandığı için benim çaldığım telin tiz mi pes mi olduğunu ayırt edip ona göre beni yönlendiriyor. Ben de o yönlendirmelere göre gitarın akort burgularını kullanıp teli geliyorum ya da gevşetiyorum ve akord ediyorum. Bütün 6 teli de akord ettikten sonra gitar diğer enstrümanlarla birlikte kullanılmaya hazır hale geliyor. Ama örneğin bir piyanoyu bu şekilde akord etmemiz mümkün değil. Çünkü piyanoda yüzlerce tel var.
Enstrümanlarınızı akord etmek için bilgisayarınıza ya da akıllı telefonunuza indirip kullanabileceğiniz ücretsiz yazılımlar mevcut. Anahtar kelime Tuner.
Bu bölümün başında alevlerle yaptığımız deneyi sizlere gösterirken hatırlayacaksınız. Sinyal üreticimizde farklı frekanslar göndererek alevlerin buna nasıl tepki verdiğini göstermiştim. Çoğu frekansta alevler rastgele titreşiyorlardı. Fakat bazı özel frekanslara denk geldiğimizde alevler şu anda olduğu gibi böyle tepeler ve çukurlar meydana getiriyorlardı. Artık dalga boyunun ne olduğunu bildiğimize göre burada ne olduğunu da kolayca anlayabiliriz. Şu anda borunun içine gönderdiğimiz sesin frekansı ve o frekansa karşılık gelen dalga boyu borunun kendi boyuyla orantılı olduğu için borunun içinde giden dalga ve yansıyarak dönen dalga üst üste biniyorlar. Birbirlerini güçlendiriyorlar. İki dalganın tepe noktası üst üste bindiğinde şurada gördüğünüz gibi dalgalar birbirlerini güçlendiriyor ve daha yüksek bir tepe meydana getiriyor. İki dalganın dip noktası üst üste geldiğinde şurada gördüğünüz gibi daha derin bir çukur meydana getiriyor. Bu sanki içerideki dalga hareket etmeden duruyormuş gibi bir izlenim verdiği için buna fizikte duran dalga adı veriliyor. Duran dalgayı sadece böyle göze hoş görünen bir fizik deneyi gibi düşünmeyin. Bu aslında akustikte çok önemli bir soru. Şimdi burasını bir sinema salonu gibi düşünün. Bu bir sinema salonu olsaydı, şurada oturan izleyiciler o frekansı çok güçlü duyacakken, burada oturanlar o frekansı çok zayıf duyacaklardı. Bir sonraki koltukta oturanlar yine çok güçlü duyacaklardı, sonrakiler yine zayıf duyacaklardı. Bu çok önemli bir akustik sorun çünkü odanın içinde bulunduğunuz yer sizin hangi frekansları, hangi güçte duyduğunuzu çok etkiliyor.
Bu odada meydana gelen ses dalgaları odanın yüzeylerinden yansıyıp dönüyorlar. Duvara gelen dalgalarla yansıyıp dönen dalgalar birbirinin üzerinden geçiyor. Fakat dalganın boyu odanın boyutlarından biriyle aynıysa veya onunla orantılıysa üst üste binen bu iki dalga birbirini güçlendiriyor. Aynen burada olduğu gibi. Gelen dalga ile giden dalganın tepe noktaları bir araya gelerek daha güçlü bir tepe noktası, dip noktaları bir araya gelerek daha derin bir dip noktası meydana getiriyor. Kırmızı noktalarda ise hava sanki hiç hareket etmiyormuş gibi görünüyor. Buna duran dalga denmesinin sebebi bu. Duran dalgalar mikrodalga fırınlarda da meydana geliyor. Kırmızı noktaların bulunduğu yerde dalgaların hiçbir etkisi olmadığı için normalde ısıttığımız yemeğin bu noktaları soğuk kalacaktı. Bunu önlemek için mikrodalga fırınlarda dönen cam tepsiler bulunuyor ve biz ısıtmak istediğimiz gıdayı bunların üzerine yerleştiriyoruz. Bunlar döndükleri için gıdanın hep aynı noktasının bu kör noktaya denk gelmesine engel oluyorlar ve gıdanın eşit ve dengeli bir şekilde pişmesini sağlıyorlar.
Bu salonda duran dalgaya sebep olan frekansı verdiğimizde bu koltuklardan bazılarında oturan izleyiciler bu frekansı diğerlerine göre iki kat güçlü duyacaklar. Bazı koltuklarda oturan izleyiciler ise bu frekansı hiç duyamayacaklar. Hatırlayın, duran dalga söz konusu olduğunda bazı noktalarda dalgaların üst noktalarının bir araya geldiğini, bazı noktalarda ise dalgaların alt noktalarının bir araya geldiğini ve bunun önemli bir akustik soruna yol açtığını söylemiştik. Bu sorun konser salonlarından sinema salonlarına ve müzik kayıt stüdyolarına kadar birçok yerde karşılaştığımız ve çözmek zorunda olduğumuz önemli bir sorun.
Siz müzik dinlerken ses havada böyle şekiller meydana getiriyor. Bakması keyifli ama dinlemesi pek o kadar değil.
Thank you.
Duran dalgaları iki boyutlu olarak gözümüzde canlandırmak için bu deneyi hazırladık. Hoparlörün üzerine bir plaka yerleştirdik ve plakanın üzerine tuz döktük. Hoparlör titreştiğinde tuz taneleri de harekete geçiyor. Bu plakayı bir oda olarak, tuz tanelerini ise odanın içindeki hava molekülleri olarak düşünebiliriz. Bu modeli kullanarak sesin oda içinde nasıl yayıldığını görmemiz mümkün. Çoğunlukla sanal odamızın içindeki ses dalgaları karmaşık biçimde birbirlerine karışıyorlar ve tuz taneleri plakanın üzerinde rastgele biçimde dağılıyor. Fakat ürettiğimiz titreşimin dalga boyu odanın boyutlarıyla orantılı olduğunda, yani odanın boyunun aynısı, yarısı, üçte biri vesaire olduğunda giden ve dönen dalgalar üst üste biniyorlar ve bu ilginç şekiller ortaya çıkıyor. Göze hoş görünse de ses dalgaları söz konusu olduğunda az önce söylediğim gibi bu akustik bir sorun halini alıyor ve çözümlenmesi gerekiyor. Bu odada müzik dinliyor olsaydık çizgilerin belirginleştiği yerlerde o frekansı çok daha güçlü duyarken çizgilerin yok olduğu yerlerde hiç duyamayacaktık.
İşte odanızdaki duran dalgalar ve onlardan kurtulma yöntemleri.
Duran dalgalar paralel yüzeyler arasındaki yansımalardan meydana geliyor. Bu nedenle sinema ve konser salonu gibi mekanlar tasarlanırken karşılıklı duvarların birbirlerine paralel olmasından mümkün olduğunca kaçınılıyor. Evimizdeki duvarların şeklini değiştiremeyeceğimize göre bu yöntemin bize pek faydası yok. Ses kayıt stüdyolarında kullanılan bazı yöntemler işimize yarayabilir. Tamamen boş duvarlardan oluşan böyle bir odada yansımaların ses kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği kesin. Hoparlörlerin birinden çıkan sesin odada nasıl yayıldığını izleyin. Yansımaların burada olduğu gibi kulağımıza defalarca gelmesi hem sesin netliğini bozar hem de kulağı çok yorar. Bu nedenle stüdyolarda yansımaları emen paneller kullanılıyor. Boş duvara çarpan ses neredeyse aynı şiddette geri yansırken, bu panellerden birine çarpan ses büyük ölçüde emiliyor ve sadece bir kısmı yansıyor. Şimdi bu grafikten hareketle odanın her tarafını bu panellerle kaplamanın iyi bir çözümü olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu panellerden çok fazla kullanıldığında bu sefer oda sesi fazlasıyla yutmaya başlıyor ve bu da rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle difüzör adı verilen ve ses dalgalarını dağıtarak yansıtan özel paneller kullanılıyor. Difüzörler sayesinde odadaki yansımaları fazlaca kesmeden duran dalgaları önlemek mümkün oluyor. Ses kayıt stüdyolarının akustik tasarımlarında kullanılan ses emici paneller ve difüzörler oldukça pahalı. Oysa evinizde dinlediğiniz müziği en iyi şekilde duyabilmek için bu kadar büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok. Odadaki halılar, perdeler ve koltuklar ses emici malzeme olarak görev yapıyor. Difüzör yerine ise kitaplık kullanabilirsiniz. Kitapların farklı boyutları gelen sesin dağılarak yansımasını sağlayacaktır.
Akla gelebilecek her konuda komplo teorisi üretilmiş durumda. Müzik de tabii ki bundan nasibini almış. Bir komplo teorisine göre bizim bugün müzik enstrümanlarını akord ederken kullandığımız ve bütün dünyada kabul görmüş standart değerler aslında insanların müzik dinlerken mutsuz olmaları ve kendilerini kötü hissetmeleri için kasıtlı olarak geliştirilmiş. Hatta bu değerlerin Naziler tarafından dünyaya empoze edildiğini söyleyenler bile var. Yine bu komplo teorisine göre aslında insanların müzik dinlerken çok mutlu olacakları, kendilerini iyi hissedecekleri alternatif akord teorileri mevcutmuş. Fakat bunların dünyaya duyurulması, tanıtılması ve kullanılması yine aynı karanlık odaklar tarafından engelleniyormuş. Bu acaba gerçekten mümkün mü? Gelin bu bölümde öğrendiğimiz bilgiler ışığında bu komplo teorisini birlikte çürütelim. Teorisini savunanlar görüşlerini bizim bu bölümde duran dalga kullanarak meydana getirdiğimiz o ilginç şekilleri kullanarak destekliyorlar. Aynen burada olduğu gibi. Burada yine bir hoparlörümüz var. Bir osilatör kullanarak ona istediğimiz frekansı gönderebiliyoruz. Hoparlörün üzerine bir kap yerleştirdik. İçine de su doldurduk. Suyu daha rahat görebilmemiz için biraz renklendirdik. Şimdi ben buradan özel frekanslar gönderdiğinde yine duran dalga meydana getirip çok ilginç büyüleyici şekiller ortaya çıkartabiliyorum. Onun dışındaki frekanslarda rastgele şekiller ortaya çıkıyor. Bu görüntüleri kullanarak istediğim frekansın özel olduğunu, güzel olduğunu, evrensel değerlerle uyumlu olduğunu kanıtlayabilirim. Zaten bu teorinin çürütülebileceği nokta da bu. Tek yapmamız gereken bu kabın boyutlarını değiştirmek. uygun boyuttaki kabı seçerek istediğimiz frekansın özel olduğunu, diğerlerinin rastlantısal olduğunu kanıtlayabiliriz. İşte bir komplo teorisi daha böylece çürütülmüş oldu. Her zaman sizi mutlu edecek sesler duymanız dileğiyle. Bir sonraki bölümde buluşana dek hoşça kalın.